Ayrım 22.
Fransız askerleri esir düşüyordu. Hükümetin başı Troch, Bismarck'la gizli bir görüşme yaptı. Bu haber halk arasında hemen yayıldı ve ihanet perdesi hemen aralandı. Fransız işçileri kendilerinin aptal yerine konulduklarını anladılar. Herkes geçici hükümetin verdiği teminatların aksine savunmayı düşünmek yerine kayıtsız şartsız teslimiyeti düşündüğünü anlamıştı. Aynı zamanda emekçi halk gitgide artan ihtiyaçlara karşın Fransa'nın kurtuluşu için kahramanca savaşma arzusuyla doluydu. Devrimin ilk günlerinde Paris'te demokratik ve sosyalist hareketin temsilcileri, Enternasyonel'in Fransa şubesi üyelerinden oluşan komitenin başkanlığını yaptığı bölgesel gözlemci komisyonlarına kendi temsilcilerini seçti. Ulusal ordu taburları örgütlendi. İşçilerin gönüllü olarak topladığı paralarla toplar döküldü. Paris proletaryasının topçuları başkenti Prusyalılara ve sinsi yerli burjuvaziye karşı savunmak zorundaydı. Ekim sonunda Paris, başkomutan Troch'un yeni ihanetini öğrendi. Bourget'e kahramanca çarpışan fakat hükümet tarafından desteksiz ve silahsız kendi yazgısına terk edilmiş seyyar nişancılar öldürüldü. 31 Ekim'de Blankicilerin komuta ettiği ulusal ordu müfrezeleri ayaklandılar ve yenilgiye uğradılar. Ulusal ihanet hükümeti halka karşı savaş başlattı. Blanqui'nin önderlik ettiği Parisli emekçilerin bir ayaklanması daha bastırıldı. Jules Favre ve Thiers, Bismarck'tan barış görüşmeleri ricasında bulunmak üzere Versay'a geldiler. Kudretli başbakan, Paris'in kayıtsız şartsız teslim olması ve garnizonlarının ve kalelerinin verilmesi talebinde bulundu. Fransa savaşa devam edecek durumda olmasına karşın hükümet alelacele talebi kabul etti. Barış Antlaşması 28 Ocak 1871'de imzalandı. 8 Şubat'ta ise Barış Antlaşması'nın teyit edilmesi için toplantıya çağrılan ulusal meclis seçimleri yapıldı. Tüm demokratik güçler kovuşturma ve tutuklamaya maruz kaldılar. Seçimler üstünkörü, gericiler ve Alman kuşatmacıların baskısı ve tehditleri altında geçti. İşçilerin çoğu seçimlere katılmadı. Seçilenler monarşistlerdi. 12 Şubat'ta Ulusal Meclis Bordo'da çalışmalara başladı ve hükümet başkanlığına Adolphe Thiers'i seçti. Louis Philippe ile birlikte tarih sahnesinden 20 yıldan daha fazla bir süre önce dışlanan iktidar düşkünü, iğrenç, rüşvetçi ve insan düşmanı Thiers uzun süredir beklediği iktidara yeniden döndü. Kısa boylu oynak Thiers, arka ayakları üzerine kalkmış, tüyleri dökülmüş, ihtiyar bir porsuğu eskisinden daha çok andırıyordu. Orlean hanedanına sadık bu ruhsuz entrikacının, gerici ulusal meclis tarafından önder seçilmesi rastlantı değildi. Sonunda Adolphe Thiers, 1848 devriminin ilk günlerinde Paris halkına karşı düşlediği katliamı gerçekleştirdi. Başkente düşman da olsalar Almanların yardımıyla devrimi bastırmak için asker göndermeye karar verdi. Bu amaçla Thiers yalnızca Prusya Krallığı'nı değil 1871 Ocak ayında Versay'da ilan edilen Alman İmparatorluğunu da temsil eden Bismarck'a geldi. 26 Şubat'ta Thiers ön barış anlaşmasını imzaladı. Almanya Fransa'dan sanayi ve stratejik öneme sahip iki bölge olan Alsas-Lorraine'i ilhak etti. Almanlara Ulusal Meclis tarafından barış anlaşması onaylanana dek yerinde kalması gereken kendi askerlerini Paris'e getirme hakkı verildi. Ulusal İhanet Hükümeti 1871 Ocak ayı sonunda Alman ordusu karşısında boyun eğdiğinde savaşan taraflardan hiçbiri ulusal birliklerin silahlarına el koyma cesareti gösteremedi. Bismarck ve Favre arasında imzalanan kuşatmaya ilişkin anlaşmada Paris ulusal ordusuna silahlarını koruma hakkı verildiği hükmüne yer verilmişti. Fakat gerici ulusal meclis Almanya ile barış anlaşmasının ön koşullarını kabul ederek Alsas-Lorraine'in ilhakına ve 5 milyar frank tazminat ödemeye razı olunca Thiers derhal Paris'i silahsızlandırmaya kalkıştı. 1870 sonbaharında Krasotskiler Fransa'ya gitmeye karar verdiler. Sigismund'un sağlığının kötüleşmesi nedeniyle son bir yılı Cenevre'de geçirmişlerdi. İngiltere'nin nemli, dumanlı ikliminde verem yeniden nüksetmişti. Krasotski sıtma nöbetlerine tutuluyor, öksürüyor, zayıflıyordu. Lisa ve kocası İsviçre'de Enternasyonel'in Rus kanadının çok sayıda üyesiyle yakın ilişkiler içindeydiler. Londra'da Uluslararası İşçi Birliği'ne dahil olduktan sonra Krasotskiler konuk olarak genel konseyin oturumlarına katıldılar. Değişik ödevleri yerine getirdiler, daha çok belgelerin çevirisiyle ilgilendiler ve yazınsal materyaller göndermek için Polonya ve Rusya ile ilişkiler kurdular. Marx'ın söylevlerini sık sık dinliyorlardı. Enternasyonalci Rus sürgünler onları büyük bir saygı ve ilgiyle kendi saflarına kabul ettiler. Soydaşı olan birkaç kadın Liza'nın çok hoşuna gitmişti. Cenevre'deki şubeye başkanlık eden Nikolay Isakovich Yutin'in hoş görünüşlü, kültürlü, güler yüzlü, sağlam iradeli eşi Natalia Korsini Yutina ve sert, telaşlı giyimi ve saçlarıyla bir erkeği andıran Olga Zinovyeva Levashova. Halkın davası onun maddi katkılarıyla basılıyordu. O, Enternasyonel'in Rus kanadının kurucularından ve devrimci düşüncelerin ateşli propagandacılarından biriydi. Lisa en çok kızlık soyadı Korvin Kurukovskaya olan Anna Vasilyevna Jacklara sempati duyuyordu. Krasotski gibi Anna Vasilyevna da saraylıydı. Zengin bir generalin kızı olan Anna ve ender bir matematik yeteneğine sahip Sofya Kovalevskaya, ücra bir yerdeki toprak ağası çiftliğini bir daha dönmemek üzere terk etmişlerdi. Sofya bilimle uğraşmaya eğilimliydi. Anna ise sıra dışı önemli bir şeylerin arayışı içindeydi. Fırtınalı düşgücü onu mistisizme sürüklemişti. Daha sonra manastıra kapanma arzusu yerini tiyatro kulislerinde ün peşinde koşma düşlerine bırakmıştı. Okuduğu her kitap ona yeni bir hedef çiziyor, başka bir istek uyandırıyordu. Nihayet gençlik gelip çatmıştı. İsyancı bir öğrenciyle karşılaşması gizliden gizliye Çernişevski, Dubrolyubov'un yapıtlarını, Çağdaş, Rus Sözü dergilerini ve Herzen'in Çanını okumasını sağlamıştı. Birdenbire oluşan bu yeni kavrayışla sarsılan Anna Vasilyevna nihayet kendini bulmuştu. Başarılı sayılabilecek yazılar yazmaya başlamıştı. Dergisine gönderdiği öyküler Dostoyevski'nin ilgisini çekmişti. Devrimci geçmişini reddetmiş eski bir Petraşevci. Petraşevciler 19. yüzyıl ortalarında aralarında M. Petraşev, Saltıkov ve Dostoyevski'nin de bulunduğu aydınlardan oluşan gizli ilerici topluluk. Olan yazar, yaşlılığına ve sağlığının pek iyi olmamasına rağmen güzel Korvin Kurukovskaya ile tanışır tanışmaz ona ateşli bir şekilde aşık olmuş ve evlenme teklif etmişti. Dostoyevski onda bir duygu uyandırmamıştı. Üstelik o ünlü de olsa tek bir insan için değil, insanlar için yaşamak istiyordu. Kendisini yalnızca aileye ve kocasına adayacak tipte biri olmadığını anlıyordu. İş ve mücadele ısrarla onu bekliyordu. Babası kızına parasal yardımda bulunmayı reddetmişti. Anna Vasilyevna ailesinin himayesine girmek istemiyordu. Paris'te bir matbaada dizgici olarak işe başladı. Fransız tıp öğrencisi Blanqueci, Charles Victor Jacques'larla tanıştıktan bir süre sonra onun eşi oldu. Jacques'lar yüce ruhlu, akıllı, coşkulu, bir ölçüde kaygısız ve ruhsal değişikliklere kolay teslim olan bir insandı. Fransa'nın başkentinde anlayacakların bulunduğu her yerde sadık bayan arkadaşları vardı. Fakat o diğerlerinden daha çok yazar André Leo'yu sevmişti. Bu yetenekli herhangi bir aile bağını reddetmiş olan kendine özgü coşkulu devrimcinin gerçek adı Léonil Chance idi. Fakat edebiyatta kullanmak için iki oğlu olan André ve Leo'nun adlarını seçmişti. Yaşamlarının diğer dönemlerinden farklı olarak gençlik dönemlerinde insanlar daha sabırsız, enerjik, araştırıcı ve dayanıklı olurlar. Jacques'larlar ve arkadaşları da tarihin insanların düşledikleriyle uyuşmayan kendi akışı ve süreci olduğunu düşünmeden olayları hızlandırdılar. Fransa'ya gittiğimde diye yazıyordu anlayacaklar ana yurduna. Burjuva rejimini devirme düşünün gerçeğe çok yakın olduğundan kuşkum dahi yoktu. Anna Vasilyevna yüce ve mükemmel bir insandı. Praxiteles'in kaleminden çıkmış antik heykel çizimlerini andıran yüz ifadesi, çiçeklere benzer kadifemsi lacivert zambak renkli gözleriyle endamlı bir kadın olan Anna Vasilyevna, dış güzelliğiyle özgün zekayı ve canlı, cesur, bir ölçüde çocuksu, zapt edilmez karakteri bir araya toplamıştı. Liza anlayacaklardan 20 yaş büyüktü ve ona bir anne gibi yaklaşıyor ve onu Hercai Menekşe diye çağırıyordu. Bu iki kadın da 3 yabancı dili mükemmel biliyorlardı ve yalnızca kendi kuşaklarının değil, önde gelen değişik ülkelerin kültürlerini de özümsemişlerdi. Bu da onları tüm yürekleriyle kendilerine adadıkları devrimci işçi hareketi için yararlı insanlar kılmıştı. Anna'ya bakıp onun davranışlarına yansıyan zekasını ve alımlı yüzünü incelerken Liza, Jenny Marx'ı anımsıyordu. 3. Napolyon hükümeti hızla uçuruma yuvarlanıyordu. Tiran'ın ve yardakçılarının durumu kötüleştikçe terör de o ölçüde tırmanıyordu. Jacques'lar komplo suçlamasıyla mahkemeye verilmişti. Hapis cezasıyla yüz yüzeydi. Anna Vasilievna ve kocası Fransa'dan İsviçre'ye kaçmışlardı. Bir parça ekmek için mücadele vermek zorundaydılar. Jacques'lar gece geç saatlere kadar ders veriyor fakat çok az para kazanıyordu. Karısı Rusya şubesinin çalışmalarına yardımcı oluyor, Rusça hazırlanan Halkın Davası dergisinin İsviçre'de yayımlanan sayıları için Marx'ın konuşmalarını içeren broşürleri çeviriyordu. Liza elinden geldiğince arkadaşının ağır yaşam koşullarını kolaylaştırmaya çalışıyordu. Jacques'lar ve Krasotskiler boş zamanlarını dağlarda dolaşarak birlikte geçiriyorlardı. Yürüyüşlerde verdikleri molalarda güncel politik sorunları hararetli bir şekilde tartışıyorlardı. Dostlarıyla birlikte haftada bir kez küçük beyaz bir vapurla Vevey'e gidiyorlardı. Asya Vevey'de bir yatılı okulda okuyordu. 15 yaşındaydı. Aşırı hareketliliği nedeniyle sınıf arkadaşları ona Civa adını takmışlardı. Fransa-Prusya savaşı başladığında sürgündekiler Paris'te onları gergin bir ruh haliyle izliyorlardı. Bir sosyal devrimin yaklaştığı belirgin bir şekilde hissediliyordu ama başlangıçta hiç de başarı vaat etmeyen endişe verici haberler de alınıyordu. Savaşan cephelerde yenilgilere uğrayan, aç, yıkıma uğramış, en sonunda imparatorluk rejimi tarafından soyulmuş halka ait haberler. Orleancılar ve Bonaparte'ın partisinin iç savaşıyla kemirilen Fransa'nın işçilere zafer sağlaması, yeni bir sosyal düzeni kurması mümkün görünmüyordu. Paris proletaryası böyle dehşetli bir anda kendi iktidarını savunacak güçte değildi. Bunu fark eden Engels, sonuçları son derece tehlikeli olabilecek olası bir girişime kesinlikle karşı çıktı. Engels, kopmak üzere olan trajedinin önüne geçme arzusuyla Alman ordularının savaşın son perdesinde Parisli emekçilere saldırmasının korkunç bir şey olacağını yazıyordu. Krasotskiler ve Jacques'lar iktidardaki gericilerin utanç verici ve yıkıma yol açacak bir barış antlaşması imzalamalarını engellemeye gerek olmadığına inanıyorlardı. O takdirde halkın kendisi burjuva iktidarının Fransa'ya neye mal olacağına bizzat tanık olabilirdi. Enternasyonel'in Cenevre'de bulunan 4 üyesinin görüşleri Marx'ın Genel Konsey'in 2. toplantısında dile getirdiği düşüncelerle uyum içindeydi. Ancak istila edilen, iç çelişkilerle ve en önemlisi de savaşla kemirilen Fransa'yı kuşatarak kendiliğinden oluşan güçler tüm hesapları alt üst etmişti. Emekçiler ne pahasına olursa olsun, ulusun onurunu kurtarmak, Prusyalıları anayurtlarından kovmak ve ülke içinde sosyal adaleti sağlamak istiyorlardı. Burjuvazi ise tam tersine Bismarck'la anlaşmak eğilimindeydi ve Fransa'nın gerçek yurtseverleri olan ve canını bile düşünmeksizin ne pahasına olursa olsun Alman gericilerine karşı zafer için tüm güçlerini seferber etmek isteyen emekçileri engelliyordu. Eylül darbesinden hemen sonraki Lyon, Marsilya ve Toulouse'daki devrimci hareketler, yerel iktidar organları komünlerin seçimleriyle paralellik taşıyordu. Taşralarda kurulan bu komünler, bürokratik işleyişin değiştirilmesi, memuriyet sisteminin gözden geçirilmesi, siyasi tutukluların serbest bırakılması, çağdaş eğitime geçilmesi, mülk sahibi zenginlerin vergilendirilmesi, tefecilerin küçük çaplı ipotekleri karşılıksız olarak iade etmesi gibi çok sayıda önemli devrimci etkinlik gerçekleştirdi. Hükümet komünleri baskı altına almayı başarmıştı. Ancak ayaklanan Paris, yüce ve ölümsüz olmaya mahkum olan kendi komününü kurmuştu. Fransa'nın ikinci büyük kenti olan Lyon'da Internasyonel'in yerel şubesinin etkisiyle imparatorluğu devrilmiş sayan ve cumhuriyet ilan eden Toplumsal Kurtuluş Komitesi kuruldu. Emekçiler silah depolarını ele geçirdi. Ulusal ordu kuruldu. Toplumsal Kurtuluş Komitesi'nde 3 komisyon vardı. Askeri, Mali ve Toplumsal Gereksinimler Komisyonu. Uluslararası Birlik ve Radikal Burjuva Cumhuriyetçi Emekçi üyelerden oluşan Komün'ün devrimci hükümeti böylece kurulmuş oldu. Marx mektuplarından birinde Lyon olayları konusunda şunları yazıyordu. Bonaparte ve klerikal entrikacılar yıldırılmıştı ama halkın silahlandırılması için seri önlemler alınmıştı. Lyon ayaklanması, Enternasyonel'in şubelerinin güçlü olduğu Marsilya ve Toulouse'u derhal etkilemişti. Fakat Bakunin ve Kulusere, bu eşekler Lyon'a gelip her şeyi berbat ettiler. Fransa Cumhuriyeti'nin ilanına ilişkin haber İsviçre'ye ulaşır ulaşmaz Mihail Aleksandrovic, birlikteki dava arkadaşlarına Fransızların onun anarşi teorisi çevresinde birleşmesinin artık zamanı olduğunu ilan etti. Birkaç taraftarıyla birlikte Lyon'a gitti. Tam onların Lyon'a geldiği gün halk, defalarca işçi ayaklanmalarına sahne olan belediye binasını zapt etmişti. Bakunin, belediye başkanının odasına girdi ve o anda kendisini kentin sahibi hissetti. Yıllarca beklediği an artık gelmişti. Bizim işimiz korkunç bir şekilde her yerde tamamen ve acımasızca yıkımdır. Halka ilkelerimizi anlatmalıyız dedi ve kızıl ağaçtan yapılma yaldızlı kocaman çalışma masasına oturdu. Bakunin'in belediyenin ana binasındaki üretim sancıları birkaç saat sürdü. Karma karışık olmuş saçlarını sallayıp kalın burnu üzerindeki gözlüğünü düzelterek devletin lağvedilmesine başlıklı kararnameyi yazarken kimse tarafından korunmayan belediyeye az önce kağıt üzerinde lağvettiği iktidarın temsilcileri geldi. Bunlar ulusal burjuva muhafızlarından oluşan iki bölüktü. Derhal defolun diye bağırdı Bakunin ve tüm gücüyle masaya yumruğunu indirdi. Ben Fransa Cumhuriyeti'nin temsilcisiyim dedi bölük komutanı Teğmen ve yıkıcılar havarisinin gururla yayıldığı koltuğun arkasına kılıcıyla vurdu. Artık devlet yok dedi öfkeden deliye dönmüş ve kan ter içinde kalmış olan Bakunin. Teğmen bu ak saçlı, özensizce giyinmiş, iri yarı adama hiçbir şey anlamamışçasına bakıyordu. Askerler güldüler. Atın buradan bu soytarıyı dedi neşeyle bölük komutanı. Ulusal muhafızlar gürültü ve yuhalamalarla Bakunin'i dışarı attılar. Bakunin Fransa'dan alelacele ayrılarak tehlikesiz ve sakin İsviçre'ye döndü. Napolyon'un teslim olduğu haberi gelir gelmez Jacques'larlar Paris'e gittiler. Bir an bile hareketsiz bir seyirci olarak kalamazlardı ve düşmanla göğüs göğüse çarpışmak için kendilerini ateşe attılar. Bir süre sonra Jacques'larların ardından Krasotskiler de Paris'e hareket ettiler. 30'lu yıllarda Polonya ayaklanmasına ve Amerikan iç savaşına katılmış biri Fransa'da olan bitenlere kayıtsız kalamazdı. Ben ancak haklı bir dava için savaşanların yanında mutlu olabilirim demekten hoşlanırdı Sigismund. Kuşatma altındaki Paris'e ulaşmak çok güç olmuştu. Krasotskiler yolun büyük bir bölümünü köy arabalarıyla ya da yaya geçtiler. En sonunda bir işe yararım dokunacak ve özellikle de artık genç olmadığım için farkında olmaksızın yaşamda birçok olumlu düşüncesi fakat çok az sayıda eylemi olan güçsüz bir ihtiyara dönüşme düşüncesi beni kahrediyor. Olgunluk ve yaşlılık, gençliğe özgü sabırsızlığı aşmayı ve beklemeyi bilmeyi öğretiyor. Sınırlı fiziksel gücün bilinmesi, artık bir önemi kalmamış olan fırsatların muhasebesinin yapılması, hayat tecrübesi, işte tüm bunlar zamanla kazanılıyor. Genç mücadeleciler, güçleri ve ataklıklarıyla, yaşlı olanlarsa net bir şekilde ortaya koydukları hedefleri ve bu hedeflere uygun iyi tasarlanmış eylem planlarıyla kendilerini gösterirler. İşte bu yüzden devrim mücadelesi için uygun olmayan yaş yoktur diye yazıyordu kızına Lisa. Uzun yıllar süren ağır hastalığını adeta unutan Sigismund gençleşmiş ve dinçleşmiş görünüyordu. Karısını Fransa'nın geleceğinin daha iyi olacağına ikna etmeye çalışıyordu. Bizim için vatan devrimci galeyanla elde edilmiş tüm topraklardır. Biz enternasyonelciyiz. Yoksulların hakları için mücadele edilen her yerde olmalıyız. Gece Krasotskileri Paris yakınlarında cephe hattında bulunan bir köy otelinde yakalamıştı. Uzaklardan mermi sesleri yankılanıyordu. Prusyalılar Fransa'nın başkentine doğru ilerliyorlardı. Bu Saint-Louis'e ne kadar da benziyor, sanki şu an sevimli Wade Meyer'in güçlü bariton sesini duyar, sargılar içindeki başını görür gibiyim diyerek Birleşik Devletler'deki iç savaş günlerini anımsıyordu Liza. Biz ikimiz de önsezilere inanmıyoruz ama bu önseziler bizi bir alacakaranlık gibi kuşatıyorlar. Belki de bilim ileride bir gün bunun mantıklı bir açıklamasını bulur, bilmiyorum. Fakat şu an bu önseziler ve rüyalar yükleniyorlar üzerime diyordu Sigismund karısına. Ne tür bir rüya gördün Sigismund? Ben rüyalardan korkarım. Rüyalar henüz bir esrar perdesiyle kaplı ve bir yabancı için fırtına neyse o denli gizemli. Rüyamda sık bir ormanda yeşil çimlerin üzerinde yürüyorum ve kırmızı yemişler topluyorum. Renkli bir tablo değil mi? Birden karşıma kuytu bir yerde penceresiz ağaçtan yapılmış bir kulübe çıkıyor. Kulübenin içine giriyorum ama bir türlü dışarı çıkamıyorum. Kapı yok olmuş. Karanlıkta, soğuk, tahta döşemeye uzanıyorum ve birden çizmelerimi kaybettiğimi fark ediyorum. Yerde ve çıplak ayak mı yatıyorsun? Tuhaf bir rüya dedi Liza dalgın dalgın. Bunun kötü bir rüya olduğunu söylemek istiyordu fakat kendisini tuttu. Tüm bunların önemi yok canım. Geceleyin daha ne rüyalar görülmez ki, unutalım bunları. Ancak mistik bir inançtan farklı olarak ölüm bir gölge gibi her zaman yanı başımızda. Ben bunu her ihtimale karşı söylüyorum. Çünkü her şey olabilir. Devrim ve savaş bir sağanaktır. İşte öyle. Eğer yazgımda orada ölmek varsa ve cesedim bulunursa... Neler söylüyorsun sen Sigismund? Bağışla ama tüm bunlar çok saçma. Hastasın sen. Hayır, sağlığım yerinde. Benim senden ricam, eğer öldürülürsem, yüreğimin Lublin topraklarına gömülmesidir. Ben orada doğdum. Annem ve babam orada gömülü. Sen kendini sakın. Daha zamanın var. Kendini Asya için koru. Ben sensiz yeryüzünde kalmak istemiyorum. Ben de Hamlet değilim. Benim için sorun çoktan çözüldü. Olmak ve mümkün olduğunca daha uzun süre olmak. Ama her şey bizim isteğimiz doğrultusunda gelişmiyor. Bazen kendine saygını yitirmemen için yaşamını vermen gerekir. Biz bu nedenle domuz değil insanız. Her ihtimale karşı anımsa benim vasiyetini. Gerekli sözü söyledin. Fakat buna bir ön söz olacak. Kronik ve umutsuz derecede hasta ve zehirli bir bakteri yüzünden ölecek biri için ölümle acımasız bir düşman kurşunu sayesinde buluşmanın büyük bir başarı olacağını düşünmüyor musun? Dedem ve babam savaş meydanlarında can vermişler. Doğrusu bu kötü bir final değil. Bir hastalığın pençesinde kıvranıp yok olmaktansa insanların yararına devrim için ölmek daha iyidir. Ölüm bilenmiş kılıcını tepemde dolandırmaya başladı. Ama ben onu kandırabilirim. Haklı değil miyim? Belki de ama ben seni ölmüş olarak tasavvur ederek sakin sakin dinleyemem. İnsanların hem yaşadığı hayata hem de yaklaşan ölüme dair kendilerine hesap vermekle yükümlü olduğu bir yaş vardır. Ben o yaşa geldim. O sınıra sen de yaklaşıyorsun. Liza itiraz etmiyordu artık. Sabaha karşı mütevazı eşyalarını yol çantasına doldurmadan önce uzun yıllar sonra yeniden günce tutmak için yanına aldığı defteri çıkardı Liza. Günlük koşuşturmalar, seyahatler, kafasında doğan bir düşünceyi ve kuşkuyu kocasıyla paylaşma olanağı, onun eskiden yaptığı kendine rapor verme alışkanlığını engelliyordu. Fakat İsviçre'den ayrılırken anne babasına kendisini de birlikte götürmeleri için ısrarla yalvaran ve hıçkıra hıçkıra ağlayan Asya ile vedalaşırken savaşa mahkum devrim Paris'inde yaşananları yazacağına söz vermişti. Ayrılığımızın biraz da olsa hafiflemesi için sana tüm duygu ve düşüncelerimi yazacağım diyordu Mahzun kızına. Son yıllarda temiz yürekli birkaç insanla tanışma mutluluğuna eriştim diye yazıyordu Liza. Onlarla söyleşmek, denize yaklaşmak gibi. Öyle geliyor ki onların çevresindeki hava daha temiz ve ruh sağlığına yararlı. En önemlisi ise benzerlerini kendisine çekiyor. Bir zamanlar ilk gençliğimde dünyada sevilecek en güzel ve en iyi şeylerin çiçekler, ağaçlar, sakin nehirler ve çılgınca akan şelaleler olduğunu düşünürdüm. Yıllar geçtikçe sevgim insanlar üzerine yoğunlaştı. İnsanlar mutlu oldukça kalbim daha canlı çarpıyor ve acı çektiklerinde ise ağlıyor. Yeryüzündeki en önemli ve mükemmel canlı insandır. İnsana karşı vurdum duymaz olmak olanaksızdır.